Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 4.
Ciddi bir fikir ve meselesi olanlar önceleri sadece nezaket icabı dinlenir, ancak zekası ve muhayyilesi mizah yönünde sürekli uyanık Esafili Şark, bu yeni fikri ve meseleyi şakaya en müsait tarafından yakalayana kadar. Zaten ciddi meselelerden söz edenlere bu kahvelerde nizam-ı alemciler denmektedir. Tarihten Bergson felsefesine, Aristo mantığından Yunan şiirine, psikanalizden strizmaya, politikadan müstehcen hikayelere kadar her şeyin konuşulduğu bu kahvelerde kavgaya yer yoktur. Biri kavga çıkarmışsa, mutlak şehir hayatına intibak edememiş, kaba içgüdülerini yenememiş, şiş taifesindendir. Bir Esafili Şark mensubu yahut nizam-ı alemci ancak şişliği duyarsa kavga edebilir. Tarık Buğra İstanbul'a düşer düşmez kendini işte bu ortamda bulmuş ve hemen havasına girmiştir. Bir yazısında Şehzade başında Esafili Şark'ın esaslı mekanlarından biri olan ve bir hangara benzeyen Darut Talim'in son demlerine yetiştiğini söyler ve şöyle devam eder. Mükrim'in Halil İnançlar, Ali Nihat Tarlanlar, Rıfkı Melül Meriçler giderdi oraya. Adı Darut Talim'di. Fakat bizim üstadlar Zaviye-i Esafili Şark, yani doğulu sefillerin mekanı derler, kendileriyle tatlı tatlı dalga geçerlerdi ve gece yarılarına kadar vakit öldürürlerdi. Ne yalan söyleyeyim, vakit öldürmenin öyle tatlısını hiçbir zaman beceremedim. Çünkü her biri bir ayaklı kütüphaneydi. Tarih, edebiyat, kozmografya, şifalı bitkiler, ahvali alem. Kısaca neler bilmezlerdi ve bildiklerini de ne güzel anlatırlardı. Onları dinler ve yazmanın, kitaplaştırmanın gereksizliğini anlardım. Nitekim onlar da yazmaya gerek görmemişler, her biri kendi dalında bir düzine eser verebilecekken yasak salmışlardır. BCA 214. O günlerde küllükteki bu havaya ister istemez kapılan genç edebiyat heveslisi, kağıt ve kalemden adeta kaçmakta, fakat aynı hava edebiyatı içinde iyiden iyiye mayalandırmaktadır. Sonraları bir hikayesinde anlatacağı küllük, Tarık Buğra'ya göre tek başına bir devirdir. Bilenler küllüğü Darülfünun'un ve üniversitenin tamamlayıcısı, hatta başlı başına bir üniversite sayarlar, küllükten mezunum diyen yalnız ben değilim. Tıbbiyeye elveda. Bayezid'de küllük, Şehzade başında Darut Talim gibi kahvelerde muharirlik ararken yıl sonu gelip çatmış, dersleri takip etmediği için imtihanlara girmeye lüzum görmeyen Akşehirli tıp talebesi sınıfta kalmıştır. Bu yüzden tıp talebe yurdundan atılır. Asıl sıkıntılı günler şimdi başlamıştır. Elazığ'a tayin edilen babasından para istemeye yüzü yoktur. Yine de Mehmet Nazım Bey oğlunu parasız bırakmamaya çalışır. Ancak yurttan atıldığı için büyük bir sıkıntıya düşen Süleyman Tarık, bazı yaz gecelerinde parklarda sabahlamak zorunda kalmış, 1,5 ay kadar da küllükte sandalyeleri birleştirip tavlayı yastık ederek yatıp kalkmıştır. O da küllüğün sahibi Hakkı Bey'in Rıfkı Melül Meriç'e duyduğu saygı sayesinde. Roman peşinde. Sonunda küllükten tanıdığı Adanalı bir grup öğrenci, kaldıkları Fatih Medresesi'nde Tarık Buğra'ya da yer bulurlar. O kışı geçirdiği Fatih Medresesi'ndeki hücrede yaşadıkları Piyano ve Keman için adlı hikayesiyle İbiş'in rüyasına malzeme olacaktır. Nahit'in arkadaşı Vasıf'la birlikte kaldığı Servili Medrese, Fatih Medresesi'nin romandaki uzantısıdır. Bu arada defterleri karalayıp duran Tarık Buğra'nın biricik gayesi roman yazmaktır. Ve yazacağı romanda dünyanın en büyük bahtsızlığına uğramış önemli bir genç adamın, yani kendisinin acılarını anlatacaktır. Tabii dersler yine asılmaktadır. Sonunda ikinci yılda kaldığı tıp fakültesinden ayrılır ve hukuk fakültesine girer. Dönemeçte'nin Doktor Şerif'i tıbbiyeyi bitirmeyi de başarmış bir küllük mezunudur. O da Yahya Kemal'in, İbnül Emin, Neyzen, Köprülüzade gibi ünlüleri küllükte tanır. D90. 4 yıl kadar okuduğu halde mezun olmadan ayrıldığı hukukta işler önceleri iyi gitmektedir. Dersleri sevmiştir ve sınıfları geçmektedir. Briş'te ise artık kraldır. Nurullah Ataç ve Yavuz Abadan gibi briş ustalarıyla oynamakta, Yahya Kemallerin, Tanpınarların, Mükrim'in Halillerin lezzetli sohbetlerine katılmaktadır. Bu serserilik günlerini büyük bir şans olarak gören Tarık Buğra, içinde yazarlık mayasının o günlerde tuttuğuna inanmaktadır. Her ne kadar kağıttan kaçsa da parasızlık ve savaş yıllarının sıkıntıları bütün acımasızlığıyla üzerine abanmış olsa da hayatı sevmekte, gözlemekte, toplamakta, biriktirmektedir. Hayata karşı duyduğu eşsiz tecessüs ve beş duygusundaki tazeliğini yitirmeyen uyanıklık, Sait Faik gibi onu da öğrenimi ciddiye almayan, başta içki olmak üzere bütün hazlara iştahlı bir avare, SF3 haline getirmiştir. Ancak Sait Faik'le aralarında büyük bir fark vardır. Biri zengin bir ailenin çocuğudur, para diye bir meselesi yoktur. Diğeri, yani Tarık Buğra ise özellikle öğrencilik yıllarında koyu bir sefalet içinde yaşamış, yaşamak zorunda kalmıştır. Lise 10. sınıfta yazar olmaya karar veren ve yazarın mekanı tavan arasında kaderi yarı aç yarı tok yaşamaktır diyerek yola çıkan Tarık Buğra, bir de kararım vardı diyor. Yazarlığımı kabul ettirmek için 45 yaşıma kadar direnecektim. Baktım ki başaramıyorum veya başaramayacağım ve bedenim yokluğa, zora dayanamayacak hale geliyor. Bir eyvallah çekip işte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri diye dünyamıza veda edecektim. Sefalet ve yokluk ihtiyarlığa göre değildi. Öyle sanıyordum. Kararım karardı. DKS 354. 45 yaşına kadar kabul ettirmek azminde olduğu yazarlığının mayasını küllükte atan Tarık Buğra, yıllar sonra o günlerle ilgili olarak sorulan bir soruya verdiği cevapta, kültürümüzün ve medeniyetimizin bu kahveye sinmiş olduğunu belirterek şunları söyleyecektir. Küllük kahvesi, borcumu ödeyemediğim birkaç alacaklımdan birisidir. Yazmayı tasarladığım ikinci piyesimin adı Robert Tyler Küllük'teydi. Ama ne bir piyes ne bir roman, sadece bir tek hikaye ve bazı atıflar. Hakkını verebilmiş değilim. Belki yadırgayacaksınız ama inanın küllük garsonları, biritçileri, prafacıları, Fuat Köprülleri, Yahya Kemalleri, Mükrimin Halilleri, Rıfkı Melulleri, Yavuz Abadanları, Nurullah Ataçları, Ali Nihatları ve üniversitelerin yanında çarşı esnafı ile edebiyat ve kültüre bağlılığımı babamın kitapları kadar beslemiş, beni bir o kadar da zenginleştirmiştir. PD 204. O günler Tarık Buğra'nın aynı zamanda dayanılmaz bir suçluluk duygusuyla ailesinden kaçtığı günlerdir. Derken bir gün küllüğe teyzesinin oğlu düşüverir. Üsteğmen Mustafa Topbaş. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine orman koruma subayı olarak tayin edilmiştir. Kucaklaşırlar, nerelerdesin diye sorar teyze oğlu. Annem baban merak ediyor. Tarık Buğra ailesinden kopmak üzere olduğunu, çünkü kendisini onlara, evine, sevdiklerine layık görmediğini anlatır. Mustafa Topbaş, Tarık Buğra'nın ne büyük çaresizlik içinde olduğunu hemen anlamıştır. Hiç düşünmeden, ben Kayseri'ye Pınarbaşı'na gidiyorum. Gel istersen beraber gidelim, görürsün oraları, deyiverir. Bu teklif Tarık Buğra'ya bir kurtuluş müjdesi gibi gelmiştir, kabul eder ve ertesi sabah Haydarpaşa'da buluşurlar. Sayfa 26. Ek 1 Küllük. Geçen pazartesi günü kendimi ayaklarıma bıraktım. Onlar geçip gitmiş, unutulmuş yılların yollarını bizden daha iyi, daha kolay buluyorlar. Yollar bir karış toz bağlasa da, tozların üstünden bin bir yeni ayak geçse de. Bizim Bayezid'imiz artık yoktur. Keşke tutsaydı şu Hürriyet Meydanı yakıştırması. Nerede o ufacık meydan, havuz, sonra kitapçı kulübeleri ve bahçeleri, kaldırıma uzanan kahveler. Hele küllük. Küllük de Bayezid'in talebe kahvelerinden birisiydi. Ne fark eder? Küllük bir devirdir tek başına. Bilenler küllüğü Darülfünun'un ve üniversitenin tamamlayıcısı, hatta başlı başına bir üniversite sayarlar. Küllükten mezunum diyen yalnız ben değilim. Artık çoğu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. İlk elden hatırladıklarımı sıralayıvereyim. Yahya Kemal'i, Köprülü'yü, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Ali Nihat Tarlan'ı, Mükrimin Halil'i, Rıfkı Melul Meriç'i, Nurullah Ataç'ı, Yavuz Abadan'ı, Neyzen Tevfi'yi ve daha nicelerini küllükte tanıdım. Çoğuyla sohbet, bazılarıyla mesela Ataç, mesela Abadan, Biriç arkadaşı oldum. Bazıları ile de bazı sabahlar Bayezid Camii'nin müezzinlerinden, Hafız Kerim'in Dilkeş Haveran makamından okuduğu salaları dinlediğim oldu. Kısacası küllükle beslendim. Daha sonraları küllük devrinin son zamanlarına doğru bir sonraki nesilden de orada benimle tanışanlar oldu. Sait Maden, Rauf Mutluay, Halil İbrahim Bahar, Gökhan Evliyaoğlu ve başkaları. Yalnız edebiyatta değil, tıp dahil, hukuk dahil hemen her mesleğin sonradan ün yapmış, hala tanınan veya vefat edip de hafızayı beşerin nankörlüğüne mahkum düşen Türkiye değerleri geçmiştir küllükten. Küllük onların üzerinde hak sahibidir. Küllük sindirimi bozuk olmayan herkesi beslemiştir. Buram buram kültür terdi yaşlı akasyalarından, ıhlamur, çınar, atka kestanesi ve çitlenbik ağaçlarından. Kışın vagona benzeyen salaş kısmının yabancıları, alışmamışları boğabilecek havasından da. Gergeçleri değildi elbette ama Napolyon dediğimiz Sadık ile kendisine boğazlar kumandanı diyen Nimet Çavuş gibi küllüğün gedikli garsonları nükteyi, yorumu aşmış, kendilerine göre ama küçümsenemeyecek bir hayat felsefesine varmış kimselerdi. Yukarıda isimlerini verdiğim Kırat'taki şahsiyetlere bal gibi konuşabiliyorlardı. Küllüğün devamlıları arasında biraz hantal kafalı, bu yüzden de şimdi tam hatırlayamıyorum, Başak mı Haşak mı böyle bir lakabı olan Kerim adında önemlice birisi vardı. Yukarıda Allah Kerim, İstanbul'da o zamanlar vali ve belediye başkanıydı. Fahrettin Kerim, küllükte Haşak Kerim. Bu tekerleme Napolyon'undu. Sonradan Türkiye'ye yayılan geldi İsmet, gitti İsmet de öyle. Ve bunlar en tatlıları değil ama gerisi romanlık, piyeslik. O gün küllüğün arsasında düşünceli ve dalgın adımlarla dolaşırken gözlerimin önünde ne tablolar canlandı. Mesela sonradan mükemmel bir doktor olan Kazım'ı bir elinde briç kağıtları, ötekinde simit, dizlerinin üstünde de anatomi kitabı, yani hem oynar hem karnını doyurur hem de doktora sınavına hazırlanırken görür gibi oldum. Kendim de kaç hikayemi aynı gürültü patırtı içinde yazmışımdır. Küllük yalnız edebiyatçıların, ilim ve meslek adamlarının ünlülerini toplayan bir kahve değildi. Öyle kimseleri yetiştiren yer de olmuştur. Ne çare ki yetiştirdiği edebiyatçılar ona karşı pek de vefalı çıkmadı. Hani küllüğün romanı, piyesi yok. 3-5 hikaye, birkaç şiir ve o kadar da hatıra yazısı. Halbuki küllük bir dönemin sergilenişi için ne kadar uygun, ne kadar elverişli bir ortamdır. Ne yazık ki geçen pazartesi günü onun arsasında sadece kavun karpuz sergileri, mısır satıcıları gördüm. 100 metre ötede üniversite kapısı da bana bir başka çağın kalıntısı gibi geldi. Şimdi başka şair, romancı, ressam, müzisyen ve ilim adamlarının gene o çevrede ama başka kahvelerden birisinde veya birkaçında yetişmekte olduğunu düşünerek avundum. Ne var ki onlar küllük kadar güzelini asla bulamayacaklar. Tercüman 1974. Kar, tiyatro ve bıyık. Çınarın kuru dalları arasında uçuşan, çıkan rüzgarla uçuşan, çemberler çizen karlara dalıp gitti. Rüzgar hızını artırıyor, karlar telaşlanıyor, hırçınlaşıyor, çemberlerini daraltıp çoğalıyorlardı. İr 214. Karda hesaplaşma. Yıl 1942. Müthiş bir kış yaşanmaktadır. Hiç durmadan yağan kar, Tarık Buğra teyzeoğluyla gittiği Pınarbaşı'nda önce kışın ve karın güzelliğini keşfeder. Kardan Adam hikayesiyle İbiş'in rüyasındaki bazı Tarık Buğra hayranlarının ezbere bildikleri güzel kar sahneleri, Pınarbaşı'nda yaşayan bu benzersiz kışın hatıralarıdır.
Ayrım sonu.